Hazreti İbrahim Harran Urfa, Erzurum, Van topraklarında yaşamıştır. Konu: 8 Eylül 2025 tarihli dilekçemizde, Müvekkil Adnan Oktar'ın bulunduğu Van ilinin tüm dinlerde özel bir yeri olduğuna, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kendisinden 100 yıl sonra, 2024 yılında, Van'a mübarek bir şahsın geleceğini anlattığına dair bilgi ve araştırmaları arz etmiştik. Müvekkil, yaptığı araştırmalar neticesinde, Peygamberimizin Allah'ın vahyi ile Van'ın önemini bildiği, Hazreti Ebubekir'i Van'a gönderdiğini görmüştür. Bu konu hakkında da 3 Ekim 2025 tarihinde dilekçe sunmuştur. Bu dilekçesinde ise, Hazreti İbrahim'in ateşe atılmamış olduğunu izah eden ek açıklamaları bilgilerinize arz etmektedir. Bu hususla ilgili daha kapsamlı bir dilekçeyi ayrıca arz edecektir. Açıklamalarımız: Müvekkil Adnan Oktar, daha önce arz ettiğimiz dilekçelerde ve huzurda beyan ettiği üzere, bir kısım husumetli müştekilerin yaygaralarıyla kurulan kumpastan hiçbir zaman rahatsızlık duymamıştır. Hukuka aykırı şekilde önce Edirne'ye, sonra Erzurum'a, oradan da Van'a gönderilmiş olması da, Allah'ın kaderi sonsuz güzel ve hayırlı yarattığına imanı nedeniyle, ilk andan itibaren şükürle karşılamıştır. Nitekim, gönderilmiş olduğu her ilde birçok hayır ve güzellik görmüştür. Müvekkil Adnan Oktar, Kur'an tefsirlerinde, İslami kaynaklarda ve Museviliğin temel eserlerinde yaptığı araştırmalarda, Van ile ilgili son derece önemli bilgilere ulaşmıştır. 8 Eylül 2025 tarihinde arz ettiğimiz dilekçede de açıkladığımız üzere, Hazreti İbrahim Van'da tutuklanmış ve Van Kalesi çevresindeki zindanlarda tutulmuştur. Bediüzzaman kendisinden 100 yıl sonra, yani 2024'te, tam da bahar aylarında mübarek bir şahsın, Van'a geleceğini müjdelemiştir. Van'a gelen mübarek şahıs İslam aleminin bayramlarına vesile olacaktır. Bediüzzaman bu açıklamalarında, mezarının Van Kalesi'ndeki Horhor Medresesi'nin aşağısında olacağını da keramet göstererek haber vermiştir. Müvekkilin yaptığı yeni araştırmalar neticesinde de, Peygamberimizin Allah'ın vahiy ile Van'ın önemini bildiğini, Hazreti Ebubekir'i Van'a gönderdiğini, Hazreti Ebubekir'in Van Kalesi ve çevresinde tebliğ yaptığını görmüştür. Hazreti Ebubekir, Van'da devrin önde gelenlerine ve din adamlarına İslam'ı tebliğ edip, dünyanın son dönemi olan ahir zamanda, Van'ın önemli bir yeri olacağını haber vermiştir. Bilindiği üzere Müvekkil Adnan Oktar da kendisini Mehdi talebesi olarak görmekte, imani hizmeti ve kültürel çalışmalarıyla bu mübarek şahsa zemin hazırlamaya gayret etmektedir. Hazreti Mehdi'yi özlemle beklemektedir. Hazreti Mehdi'yi seven, bekleyen ve ona talebe olmaya azmetmiş kişilerin, Mehdi'nin yaşayacaklarının bir benzerini yaşaması ise Allah'ın bu insanlara olan güzel bir lütfudur. Müvekkil Adnan Oktar da, Peygamberimizin en sevdiği sahabesinden olan, İslam tarihinin ilk halifesi, Hazreti Ebubekir'i özel olarak gönderdiği, Hazreti İbrahim'in yaşadığı ve tutuklanıp 10 yıl zindanda kaldığı, Bediüzzaman Hazretlerinin, ömrünün toplamında yaklaşık 20 yılını geçirdiği Van'da bulunmasını, çok büyük sevinçle karşılamaktadır. Bu güzel tevafuku, Allah'ın nimeti olarak görüp şükretmektedir. Müvekkilin konuyla ilgili düşünceleri ve yorumları şu şekildedir. Hazreti Ebubekir, Peygamberimiz tarafından Van'a gönderilmiştir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nin Osmanlıca baskısı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1314 ila 1318 İstanbul Matbu Nüsha, 10 ciltten oluşmaktadır. Eserin 4. cildinde Van'dan bahsedilmektedir. 4. cildin sayfa 216b-217a, sayfa 240b-241a ve sayfa 241ab bölümlerinde ise Hazreti Ebubekir'in Peygamberimiz tarafından Van'a gönderildiği anlatılmaktadır. Günümüz Türkçesiyle basılmış halinde de bu bölüm yer almaktadır. Cibril-i Emin aracılığıyla peygamberlik geldiğinde, bütün küfar diyarlarına yarlı, yani emir yazıp birer sahabeyi güzini, seçkin bir sahabeyi elçi gönderip, Hazreti Ebubekir'i Van diyarına gönderip İslam'a davet ettiğinde, Van Kalesi içinde olan Calut Kilisesi'nin ruhbanı Hoca Nakdi Mıkrizi, İslam ile şereflendi. Onu görünce 12 bin Enuşirvani Ermeni Taif'e imana gelip, Hoca Nakdi'yi Hazreti Enubeyr hakim edip adı geçen kiliseyi Hoca Cami etti. Eserin Osmanlıca baskısında ise Hazreti Ebubekir'in Peygamberimiz tarafından Van'a gönderilmesi, Van'da 12 bin kişinin Müslüman olması şöyle anlatılır. Görüldüğü gibi Peygamberimiz, en güvendiği sahabesinden olan, İslam aleminin ilk halifesi Hazreti Ebubekir'i Van'a göndermiştir. Bölgenin en önemli din adamlarından olan Calut Kilisesi'nin rahibi ile görüştürmüştür. Calut Kilisesi, Van Kalesi'nin içindedir. Hazreti Ebubekir, Calut Kilisesi'nin rahibine İslam'ı tebliğ etmiş ve ahir zamanda Van'ın önemli bir yeri olacağını, Van Kalesi ve çevresinin özel mekanlar olduğunu anlatmıştır. Bu bilgi nesilden nesile aktarılarak Van Kalesi ve çevresinin önemi ilim sahiplerine aktarılmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın da, Van Kalesi'nin hak din uğruna korunmasını istediğini söyler. Güçlü yiğitlerden 12 bin seçkin asker koyup, bunlara bol bol bağışlarda bulunup, ulufelerini, yiyecek ve içeceklerini çok çok tayin edip, bu Vakfullah Kale'yi size emanet koydum. Dini mübin uğruna bu sağlam kaleyi elbirliğiyle gözetesiz. Van Kalesi'nin isimlerinden biri de Hazreti Mehdi'nin lakabı olan Arslan'dır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde dikkat çeken bir diğer bilgi de Van Kalesi'nin Arslan olarak bilinmesidir. Bütün Acem tarihçileri, Van Kalesi'ne Kızıl Arslan derler. Zira bütün kayaları kızıl boylu, kızıl kana boyanmış, arslan heybetli gösterişli bir kaledir. Hadislerde ise Mehdi'nin isimlerinden birinin arslan olacağı bildirilmiştir. Musevi kaynaklarında da Mehdi'den Arslan ismiyle bahsedilmektedir. Van Kalesi'nin arslan olarak bilinmesi, ahir zamanın mübarek şahsı Mehdi'nin, Van Kalesi ve çevresinde bulunacağına işaret eden güzel bir tevafuktur. Kendisini Mehdi talebesi olarak gören ve Mehdi'yi özlemle bekleyen biri olarak müvekkil Adnan Oktar da, Hazreti Mehdi'nin bulunacağı topraklarda olmanın, ona zemin hazırlama duasına bir icabet olarak görmekte ve bundan büyük sevinç duymaktadır. Mevr-ül-Nehir'den Mehdi çıkar, ona El-Haris İbni Ule-Harras denir. Haris Arslan demektir. Mehdi'nin manevi askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki, ona da Mansur denilir. O Mehdi, El-Haris İbni Ule-Harras tıpkı Kureyş'in Resulullah'a zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar. Haris Arslan demektir. O zatın ismiyle aynı manadadır. Binaenaleyh hadis kinayeli olarak o zattan, Mehdi'den bahsetmektedir. Musevi inancının temel kitabı Zohar'da, Kral Mesih yani Hazreti Mehdi'den Arslan ismiyle söz edilmektedir. O, Moşiyah Mehdi, doğruluk adına yemin eder, o bir arslandır ve arslan diye söz edilen şefkattir. Sabah, Davudoğlu Mesih'i, Mehdi'yi kasteden şefkati tasvir eder. Ayet şöyle der, sen sabaha kadar yat, kendisine arslan denilen Davudoğlu Mesih, Mehdi ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek. Zohar, 20. Mişpatim 17, ayet 475. Hazreti İbrahim'in yaşadığı topraklar. Hazreti İbrahim, Harran, Urfa, Erzurum, Van topraklarında yaşamıştır. Bu yerlere seyahat etmiş, ailesiyle buralarda bulunmuştur. Van'da ise tutuklanmıştır. Hazreti İbrahim fiziken ateşe atılmamıştır. Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Enbiya Suresi 68-70. Ayette bildirilen ateş, Hazreti İbrahim'in çok büyük haksızlık, hukuksuzluk ve eziyete mahkum edilmesi anlamındadır. Hazreti İbrahim, Musevi kaynaklarda da geçtiği gibi Van'da tutuklanmış, toplamında 10 yıl tutuklu kalmıştır. Ancak ona eziyet etmek ve acı çektirmek için yapılan bu tutuklama, Hazreti İbrahim'in sevabının, hayrının, güzelliklerinin artmasına vesile olmuştur. Böylece ayette bildirildiği şekilde, kurulan tuzak bozulmuştur. Allah, imtihanın gereği olarak birçok şeyi perdeli olarak yaratmış, mucizeleri de herkesin kabul etmeye mecbur kalacağı şekilde var etmiştir. Allah'ın yarattığı hiçbir mucize, aklın ihtiyarını ortadan kaldıracak şekilde olmaz. Dünya hayatında imtihan olduğu için yaşanan hiçbir olay, keskin bir açıklıkta, imtihanı ortadan kaldıracak nitelikte yaşanmaz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konuyu şöyle izah etmiştir. Fakat, sırrı teklif, yani kulluğun gereği olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, yani gerekliliğiyle, elbette bedahet, açıklık derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü, sırrı imtihan, imtihanın sırrı ve hikmeti teklif, hikmet gereği iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi, açık bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin faidesi kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Mektubat, 19. mektup, 4. nükteli işaret. Bir insanın ateşin içine atılıp yanmadan çıkması, aklın iradesini ortadan kaldıracağından ve imtihanın sırrına uygun olmayacağından, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması da fiziki bir anlamda ateş değildir. Ateş anlamında tercüme edilen cehim kelimesi, cehennem içinde kullanılır. Müfessirler, cehennemin inkar edenler için ebedi bir hapishane olduğunu izah ederler. 14. yüzyılda yaşamış tefsir, hadis ve fıkıh bilgini, İbn Teymiye'nin en güvendiğini söylediği talebelerinden biri olan, İbn Kayyim el-Cevziye, Tarikul Hicreteyn adlı eserinde, cehennemi cezaevine benzetir. Cehennem, hapsin yurdudur. Cennet, özgürlüğün yurdudur. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'un birçok yerinde, cehennemin hapishane olduğunu söyler. Cehennem ise, hayır-ı-mah olan, mutlak hayır, sırf iyilikten oluşan daire-i vücudun, varlık aleminin Hakimi Zülcelali'nin, hakiman ve adilane, sonsuz büyük, her şeye hakim ve adil olan Allah'ın bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli, haşmetli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Saffat suresinin 97. ayetinde, Hazreti İbrahim için bir bina yapıldığı, hapishane inşa edildiği ve cehime, yani hapishaneye atıldığı bildirilir. Onun için bir bina hazırlayın, sonra da onu cehime atın dediler. Saffat suresi, 97. Kâlû ibnü lehû bunyenen fe elkuhu fil cehim. Cehim ifadesi, cehennem gibi zorluklar olan cezaevi anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse ayette bir bina inşa edilip hazırlanmasından bahsedilmektedir. Bu bina cezaevi binasıdır. Bunyenen kelimesi, inşa edilmiş yapı, bina, duvar, kale anlamları taşımaktadır. Kale gibi yüksek duvarları olan cezaevi binası kastedilmektedir. Nitekim ilerleyen bölümlerde detaylı anlattığımız üzere, Hazreti İbrahim'in Van'da tutulduğu zindan, yüksek kale duvarlarının olduğu yerdedir. Enbiya suresinin 68. ayetinde ise, yakın diye tercüme edilen herrikuh ifadesi, yok etmek, mahvetmek, izini silmek anlamları taşır. Hazreti İbrahim'in ateşe atılarak yakılmasını değil, cezaevine atılarak, halkın nezdinden yok edilmesi, unutturulmaya çalışılması, etkisiz hale getirilmek istenmesini anlatır. Dediler ki, eğer yapabilirseniz, onu yakın. İlahlarınızın intikamını alın. Enbiya suresi, 68. Kalu herrikuhu vansuru alihetekumin kuntum failin. Bazı meallerde, onu yakın olarak tercüme edilen herrikuhu kelimesinin kökünün mecazi anlamı, yok etmektir. Bazı müfessirler bu ayetteki yakın emrini, onu tamamen yok edin, hatırasını bile silin şeklinde yorumlar. Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasından bahsedilmez. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı konusu, daha sonra Tevrat'ın tefsiri olan Midraşlar'da ortaya çıkmıştır ve Musevi tefsircilerin tercüme hatası yapmasından kaynaklanmıştır. Tevrat'ın yaratılış bölümünde 11:28'de geçen, Haran, babası Terah henüz sağken, doğduğu ülkede, Keldanilerin Ur'unda, Ur şehrinde öldü cümlesi yanlış bir tercüme ve tefsir ile, Haran, babası Terah'ın gözü önünde öldü. Doğduğu topraklarda, Kasdailerin kardeşi Abram için hazırladıkları ateşli fırında yakıldı şeklinde tefsir edilmiş ve bu sebeple de Musevi kaynaklara, Hazreti İbrahim için yakılan bir ateş inancı dahil olmuştur. Tefsirin yanlış yapılmasının sebebi de şudur. Yaratılış 11:28'de geçen ve Keldanilerin Ur'u olarak tercüme edilen ifade, orijinalinde Ur Kasdim olarak geçmektedir. Tevrat İbranicesinde, Kasdim eşittir Keldaniler, Van'da yaşayan halk. Ur eşittir kent, şehir anlamına gelir. İbranice metinler, çoğunlukla sessiz harflerle yazılır ve konunun akışından kelimenin manası çıkarılır. Benzer durum Arapçanın harekesiz yazılmasında da vardır. Tevrat metinleri, Aramice'ye tercüme edilirken, bu durum kimi zaman yanlış yorumlamalara sebep olmuştur. Ur kelimesi Aramice'de ateş anlamına gelen kelimeyle aynı ünsüz yapısına sahiptir. Bu nedenle, bazı Aramice yorumcular, metni, Keldanilerin Ur'u yerine, Keldanilerin ateşi olarak okumuşlardır. Bu da daha sonra tefsirlere yanlış bir yorum olarak dahil olmuştur. Hazreti İbrahim kıssasının anlatıldığı Kur'an ayetlerinde bir mancınık anlatımı da yoktur ve Hazreti İbrahim'in mancınıkla ateşe atılması gibi bir şey söz konusu değildir. Tarihi kalıntılar, arkeolojik çalışmalar ve dini kaynaklarda yer alan bilgiler, tam da ayette haber verildiği gibi, Hazreti İbrahim'in masum olduğuna dair deliller açık olmasına rağmen, tutuklandığını, Van Kalesi çevresinde 10 yıl tutuklu kaldığını göstermektedir. Hazreti İbrahim Van'da tutuklanmış ve 10 yıl cezaevinde kalmıştır. Hazreti İbrahim'in tutuklandığı Kur'an'da anlatılmıştır. Aşağıda detaylarıyla izah ettiğimiz üzere, Hazreti İbrahim, devrin zorba hükümdarı tarafından Van'da tutuklanmış, 10 yıl tutuklu kalmıştır. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi Hazreti Musa da 10 yıl Medyen'de, bir tür açık cezaevinde tutuklu kalmıştır. Hazreti Yusuf'un hapiste kalış süresi toplamında 10 yıldır. Hazreti İbrahim'in devrin zorba kralı tarafından, kendisi gibi inanmadığı ve yaşamadığı için tutuklandığı, Kur'an'da, Kur'an tefsirlerinde ve İslami kaynaklarda bildirilir. Hazreti İbrahim'e eziyet eden ve tutuklatan hükümdarın ismi Kur'an'da geçmez. Hazreti İbrahim'le mücadele eden hükümdarın isminin Nemrut olduğuna dair bilginin çıkış noktası, Tevrat'ta bu kişiden bahsedilirken Nimrod kelimesinin kullanılmasıdır. İbranice Nimrod, isyan etmek kökünden gelir. Asi, isyankar anlamında kullanılır. Arkeolojik yazıtlarda da Nemrut adıyla belirli bir hükümdara dair bilgi yoktur. Çünkü Nemrut, belirli bir hükümdarın ismi değildir. O dönemde hükümdarlara verilen genel bir isimdir. Tıpkı Firavun isminin belli bir hükümdarı değil, eski Mısır dönemindeki hükümdarlara verilen genel isim olması gibi. Kur'an'ı baştan sona tefsir eden, ilk alim olan Mekatil bin Süleyman'ın tefsirinde, Bakara suresinin 258. ayetinin açıklamasında şöyle denilmektedir. İbrahim putları kırınca Nemrut onu, İbrahim'i hapse attı. Tefsir Mekatil bin Süleyman, Cilt 1, sayfa 139. Ünlü tefsir alimi El-Begavi ise, Ma'alimü't Tenzil adlı tefsirinde Bakara suresinin 258. ayetini açıklarken, Mekatil'in bu görüşünü aktarır ve Hazreti İbrahim'in hapse atıldığını söyler. Bir diğer büyük tefsir alimi Es-Selebi de, El-Keşfu vel-Beyan'da aynı şekilde, Mekatil'in görüşüne delil kullanarak, Hazreti İbrahim'in tutuklandığını, hapse atıldığını anlatır. Sahabeden sonra gelen nesil olan tabi'in ve onlardan sonra gelen nesil olan tebe'ü tabi'inden ders almış olan büyük alim İbni Usa, deya dayandırılan bir rivayette de Hazreti İbrahim'in tutuklandığı anlatılır. Bu rivayet İbni Sa, Deyn et-Tabakatül Kübra adlı eserinin cilt 1, biyografi bölümü, Rahman'ın dostu İbrahim'in anılması başlığı altında geçer. Hazreti İbrahim'in kavmine dinlerinde muhalefet edip, onları hidayete çağırması, büluğa erdikten hemen sonradır. Bu haber Nemrud'a ulaşınca onu hapse atar. Musevi kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in tutuklandığı anlatılır. Sözlü ve yazılı Tevrat'ın tefsiri olan Midraş'ta, Hazreti İbrahim'in 10 yıl tutuklu kaldığı bildirilmiştir. İbrahim'in ikinci yargılama, 10 yıl hapse atıldığı zamandı, 7 yıl Budri'de tutuklu kaldı. Pirkei'de Rabbi Eliezer, 8. yüzyıl civarında derlenmiş olan ve ağırlıklı olarak Ahd-i Atik yani Tevrat kıssalarını genişleten ve açıklayan bir Midraş'tır, tefsirdir. Hazreti İbrahim Van'da tutuklanmıştır. Van'da cezaevinde kalmıştır. Tarihi bilgiler, Hristiyan ve Musevi kaynakları incelendiğinde ise, Hazreti İbrahim'in Van'da, Van Kalesi'nin yakınlarında, Eskişehir civarında tutuklandığının ve cezaevinde kaldığının anlatıldığı görülmektedir. Arkeolojik araştırmalarda, Musevi kaynaklarındaki bu bilgileri teyit etmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, sözlü ve yazılı Tevrat'ın tefsiri olan Midraş'ta, Hazreti İbrahim'in 10 yıl tutuklu kaldığı bildirilirken, bu tutukluluğun bir döneminin Van'da olduğu da haber verilir. İbrahim ikinci yargılama, 10 yıl hapse atıldığı zamandı, 7 yıl Budri'de, Van'da tutuklu kaldı. Tarihi kaynaklara göre Budri denilen yer, Kardu yani Van'dır. Kardu ifadesi Aramice, Süryanice, Keldanice metinlerde ve eski yazıtlarda Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge için kullanılmaktadır. Van'ın eski adı ise Bet-Kardu olarak geçmektedir. Van'ın eski adı, Bet-Kardu'dur. Arap ve Süryani kaynaklarında Van Gölü'nün güneyi Bet-Kardu olarak geçmektedir. Hazreti İbrahim'e de düşman hukuku uygulanmıştır. Kur'an'da ve Tevrat'ta, Hazreti İbrahim'in, devrin batıl inanışlarından yüz çevirmesi ve Allah'a samimi imanı nedeniyle, devrin zorba hükümdarının ve önde gelenlerin hedefi olduğu anlatılır. Bu sebeple yargılanmış, tüm deliller masumiyetini gösterdiği halde tutuklanmış ve kendisine karşı düşman hukuku uygulanmıştır. Düşman hukukunun temeli, kişiyi işlediği iddia edilen herhangi bir suç nedeniyle değil, derin devlet yapısının dayattığı gibi düşünmediği, inanmadığı ve yaşamadığı için düşman ilan etmek üzerine kuruludur. Düşman hukukunda, suçtan çok, kişinin derin devlet yapılanmasının ideolojisine, inancına ve yapısına karşı oluşturduğu tehlike potansiyeli esas alınır. Sorgulama ve yargılama görünürde vardır, ama bir formaliteden ibarettir. Karar baştan verilmiştir. Düşmanlaştırılan kişiyi hiçbir kanuni haktan yararlanamayacak hale getirme, kendi ideolojisine ve inancına tehdit olarak gördüğü için de amansızca yok etme duygusu hakimdir. Toplumda düşman ilan edilen kişiye karşı öfke ve kin besleyecek şekilde yalan haberlerle yönlendirilir, adeta bilenir. Düşman hukukunda, derin devlet, kendi gayri meşru düzeninin korunması için hukuk dışı tedbir ve uygulamaları adeta meşrulaştırır. Örneğin, Hazreti İbrahim kıssasında, Hazreti İbrahim'in putları kırmış olması, her ne kadar bir suç olmasa da, kanunlara göre sadece mala zarar gibi sıradan bir eylemdir. Ama düşman hukuku uygulayan derin devlet için mesele, Hazreti İbrahim'in işlediği iddia edilen suç değildir. Önemli olan, Hazreti İbrahim'in samimi imanının, dürüstlüğünün ve vicdanının kendi batıl ve adaletsiz sistemleri için tehlike unsuru olduğunu görmeleridir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır, dedi. Bu yapmıştır, bu onların büyükleridir, eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki, zalim olanlar biziz, dediler. Sonra, yine tepeleri üstüne ters döndüler, andolsun, bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Enbiya Suresi 59-68. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir dediler. Cümlesinin açıklaması. Düşman hukuku uygulayan derin devlet, önce bu hukuksuz ve zalim uygulamanın psikolojik zeminini hazırlar. Düşman hukuku uygulayacağı kişiye karşı toplumda öfke ve nefret uygulamak için, kutsallarınıza saldırıyor, inancımız ve sistemimiz için bu bir tehlike telkini yapar. Karalama ve iftiralarla kişiyi en baştan suçlu ilan eder. Usulen yapılacak yargılamanın neticesinin en başta belli olduğu, bu kamuoyu propagandasından bellidir. Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar cümlesinin açıklaması. Düşman hukuku uygulanan kişi toplum önüne getirilir, yargılanır ama bu usulen bir yargılamadır. Asıl amaç ibret olacak, toplum genelinde derin devlet zulmünün ve adaletsizliğinin şovu olacak ve insanları doğru olan kişinin yanında yer almaktan uzak tutacak, caydırıcılık oluşturacak bir ceza verilmesidir. Hak, hukuk ve kanun hiçe sayılır. Yapılan sözde yargılamanın asıl amacı, toplum üzerinde korkutucu güç oluşturabilmektir. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki, zalim olanlar biziz dediler cümlesinin açıklaması. Düşman hukukunda, formalite olarak da olsa kişiye savunma hakkı verilir, daha doğrusu veriliyormuş gibi yapılır. Hakkıyla kendisini ifade etmesine, tüm delillerini sunmasına, tanıklarının dinlenmesine izin verilmez. Ancak yapılan kısa bir konuşma dahi, kişinin masum olduğunu ortaya koyar. Düşman hukukunu uygulayan derin devlet, kendisi de kendi vicdansızlığının ve zalimliğinin bilincindedir. Eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun cümlesinin açıklaması. Burada geçen yakın ifadesi, bilinen anlamda ateşe atılmak değildir. Yukarıdaki bölümlerde izah ettiğimiz üzere, fiili bir ateşe atılma olmamıştır. Çok ağır cezalarla tutuklanarak, uzun süreli hapis cezası verilmesidir. Zindan ortamının zorlu koşulları ifade edilmektedir. İlahlarınıza yardım edin ifadesiyle de, tüm toplumun düşmanı ilan edilen Hazreti İbrahim'e karşı kışkırtılması söz konusudur. Dönemin derin devleti Hazreti İbrahim'i kendileri gibi putlara tapmadığı için, bizden değil, düşman diye tanıtmış, formalite olarak, göstermelik bir yargılama yapmış, yargılama sırasında masum olduğu ve doğru söylediği anlaşıldığı halde, dönemin bencil, zalim ve adaletsiz düzenine karşı bir tehlike olduğu düşünülerek, adil yargılamaya dair her türlü hak ve hukuk yok sayılarak, düşman hukuku uygulanmış ve zindana atılmıştır. Aynı şekilde Hazreti Yusuf için de düşman hukuku uygulanmıştır. Hazreti Yusuf'un güzelliğine, ihtişamına ve ahlakına hayran olan vezirin karısı ve onunla işbirliği yapan kadınlar, hep birlikte Hazreti Yusuf'a cinsel saldırı içerikli iftira atmışlardır. Yapılan soruşturma ve yargılama sırasında tüm deliller Hazreti Yusuf'un masum olduğunu, kadınların ise yalan söylediğini apaçık ortaya koymuştur. Buna rağmen Hazreti Yusuf'a da düşman hukuku uygulanıp, kanunlar ve adalet hiçe sayılarak, peşinen suçlu ilan edilmiş ve zindana atılmıştır. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murat almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti, eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman, kocası, doğrusu, bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür, dedi. Yusuf Suresi 25-28. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf Suresi 35. İlk bakışta olumsuz gibi görünen tüm bu yaşananlar, Hazreti İbrahim ve Hazreti Yusuf'un hayrına olmuştur. Düşman hukukunun acımasızlığına maruz kalmamış olsalar, adaletli bir yargılama yapılıp, delillere göre vicdanlı bir hüküm verilmiş olsa, o zaman İbrahim makamı da Yusuf makamı olmazdı. Bu mübarek insanlar bu güzel mertebelere gelemezler, tarih boyunca böyle güzel bir sevgi ve hayranlıkla anılmazlardı. Allah peygamberlerinin, salih müminlerin ve veli insanların kaderini sürekli yükselen ve değer kazanan bir kader olarak takdir etmiştir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanın da en belirgin özelliği, adaletsizlik ve bu adaletsizliğe maruz kalan samimi müminlerin sürekli hayır ve iyilik kazanmasıdır. Peygamberimiz, ahir zamanda her kesimden insanın çok canını yakacak bir adaletsizliğin yaygınlaşacağını, Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla da tüm dünyaya mükemmel bir adalet ve adalete kavuşmanın sevincinin hakim olacağını bildirmiştir. Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında, dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, kimse Allah'ın ismini gizli olmaksızın söyleyemeyecektir. Sonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu, Hazreti Mehdi cemaatini getirecektir. İmam Muhammed Taki Abdulazim Haseniye şöyle buyurdu, kaim, vaat edilmiş Mehdi'dir. Allah'a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, onun iktidarını Musa'nın iktidarı gibi bir günde düzeltir. Musa aleyhisselam eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü. Bihar-ul-Envar, cilt 51, sayfa 156, Isbat-ül-Hüdat, cilt 6, sayfa 420. Bu emirde, Hazreti Mehdi, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Sünen-i İbn-i Mas, 10/348. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o Hazreti Mehdi geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. El-Kavlu-ül Muhtasar fi Alamatil Mehdi-i İl-Muntazar, sayfa 20. Hazreti Mehdi'nin zuhuru öncesinde oluşacak adaletsizlikten, kendisini bir Mehdi talebesi olarak gören müvekkil ve arkadaşlarının nasiplenmesi de, müvekkilin inancına göre Allah'ın bir rahmeti ve nimetidir. Müvekkil ve arkadaşları, Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye uygulanmamış olan düşman hukuku uygulamasına maruz kalarak, sayısız hayır kazanmışlardır. 2018'den bu yana yaşadıkları kumpas ve adaletsizlikler olmasa, Kur'an'da anlatılan Zülkarneyn kıssasının sırlarının açığa çıkması mümkün olmazdı. Mehdi talebesi olan her müminde, Mehdiyet'in alametleri ve izleri görülür. Mehdiyet'in büyük sırlarının saklı olduğu Zülkarneyn kıssasında anlatılan üç ayrı yolculuğu, müvekkil Adnan Oktar da yaşamıştır. Önce birinci yolculuk olarak Edirne'ye, Türkiye'nin en batısına, ayette kara çamurlu bir gözü olarak tanımlanan yere gönderilmiştir. Sonra ikinci yolculuk olarak Erzurum'a. Ayette bildirildiği gibi güneşin doğduğu yere, yani doğuya doğru, güneşi kendileri için bir siper kılınmayan bir kavmin olduğu yere, yani güneş ışınlarının şehir halkına engellenmeden yani herhangi bir siper olmadan doğrudan ulaştığı, rakımı en yüksek olan ile gönderilmiştir. Sonra da üçüncü yolculuk olarak Van'a. Ayette iki seddin arasına kadar ulaştı diye bildirildiği yer olan, Çin seddine benzetilen, Van kalesini çevreleyen set ve Van-İran sınırına inşa edilen seddin olduğu ile gönderilmiştir. Kehf kıssasında anlatılan gençlerin yaşadıklarının bir benzerini yaşama şerefine erişmeleri mümkün olmazdı. Allah müvekkil ve arkadaşlarını, Kehf ehlinin sığındığı mağaraların aynısı olan cezaevi hücre ve koğuşlarında inzivaya almıştır. Dağılıp ayrılmak üzereyken, eskisinden daha güçlü ve sağlam bir sevgi ile kaynaşmaları mümkün olmazdı. İmani hizmetten uzaklaşıp, dünyaya dalma risklerinin bu kadar net ve köklü bir şekilde ortadan kalkması mümkün olmazdı. Hayatın koşturmacalarından kopup, kendilerini yalnızca Allah'a adayarak ilimlerini geliştirmeleri, Arapça öğrenip, ilahiyat okuyup adeta birer alim olmaları mümkün olmazdı. Burada sadece biri iki örneğine yer verdiğimiz hayırlar dahi bu kumpası kuran derin devlet elemanlarının hiç istemedikleri halde müvekkil ve arkadaşlarının iyiliğine hizmet ettiklerini göstermektedir. Onlar, kendilerince müvekkili engellemek, tutuklamak, sürgün etmek ve hatta canına kastetmek için planlar yaparken, Allah onları müvekkil ve arkadaşlarının hayrına vesile kılmak için hizmetlerine vererek, tuzaklarını tam tersine çevirmiştir. Bu da Allah'ın, sadece salih kullarının bildiği ve anladığı, yüksek bir sanatı ve hikmetidir. Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah, düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Enfal Suresi, 30. Tevrat'ta geçen Ur şehri, Van'dır. Hazreti İbrahim'in Van'da yaşadığı ve tutuklandığını gösteren bir başka delil de, Tevrat'ta geçen Ur şehrinin, Van olduğuna dair bilgilerdir. Tevrat'ta yer alan bilgilere göre, Hazreti İbrahim, Kaldiyanların Ur kentinde doğmuş, burada yaşamış, daha sonra Kenan bölgesine göç etmiş, Kenan bölgesine göç etmeden önce de Harran'a uğramıştır. Kenan ülkesine gitmek üzere Kaldiyanların Ur kentinden ayrıldılar. Tevrat, Yaratılış Bölümü, 31. Kaldiyanların Ur kenti olarak geçen yer Van'dır. Kaldiyan denilen kavim Keldaniler olarak bilinen halktır. Keldanilerin kökenleri, Ağrı Dağı ve Van Gölü çevresine dayanır. Van'da Beyaz Kaldiyan olarak bilinen kolları yaşamıştır. Ünlü Yunan tarihçi Ksenofon, Beyaz Kaldiyanların savaşmayı çok seven, Ermenilere karşı set oluşturan savaşçı bir toplum olduğunu söylemektedir. Bu toplum, Ermenilere komşudur ve Ermenilerle savaşmıştır. Ermenilerin o dönemde yoğun olarak yaşadıkları yer, Ağrı Dağı ve çevresidir. Yani Van'ın komşusudurlar. Beyaz Kaldiyanların, Van'da yaşadıkları görülmektedir. Ksenofon, Anabasis adlı eserinde de Kaldiyanlardan bahsederken, Kardu bölgesinde olduklarını da söyler. Kardu da yukarıda izah edildiği üzere Van'dır. Urartu devleti kurulmadan önce, bölgede hakim olan devlet Mittani devletidir ve Van bu devletin kuzey sınırında yer almaktadır. Muhalifleri ya da hükümdara boyun eğmeyen kişileri, uzak bölgelere, yani sınırda olan yerlere sürmek eski dönemlerde de yaygın bir uygulamadır. Van Kalesi'nin bulunduğu kayalık alanın yüksek ve sarp yapısı, erken dönemlerde bile bir hapis veya cezalandırma alanı olarak kullanılmıştır. Ülkenin kuzey sınırı olan bu alanda, Van Kalesi'nden önce de sınır güvenliği olarak inşa edilmiş kale ve kuleler olduğu, bölgede bulunmuş olan 7000 yıllık kalıntılardan anlaşılmaktadır. Burası hapis, işkence ya da sürgün amaçlı olarak, Hurriler tarafından kullanılmış, daha sonra Urartular Van Kalesi'ni inşa ettiklerinde de bu geleneği miras alarak, kalede özel zindanlar ve hücreler inşa etmişlerdir. Tüm bu bilgilere göre, Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak Tevrat'ta geçen Kaldiyanların Ur kenti ifadesiyle kastedilen yer Van'dır. Bazı kesimler Tevrat'ta geçen Ur'un, Sümerler devrinde Irak'ta bulunan Ur kenti olduğu iddiasındadır. Bu iddia ise gerçeklerle çelişmektedir. Tevrat'ta anlatılan Ur, Irak'taki Ur kenti değildir. Çünkü Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in yaşadığı Ur kentinden bahsedilirken, nehrin ötesinde denilmektedir. Tevrat'ta nehir kelimesi hep Fırat nehrine işaretle kullanılır. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in yaşadığı Ur şehrinin yerini belirtmek için kullanılan kelime, Bi'evhan Nahar'dır. Nehrin ötesinde demektir. Sümerlerin Ur şehri ise, Fırat'ın hemen kenarında bir şehirdir. Fırat'ın ötesinde değildir. Yani Tevrat'ta bahsedilen Hazreti İbrahim'in yaşadığı Ur, burası değildir. Van, tam da Tevrat'ta ifade edildiği gibi Fırat'ın ötesinde bir şehirdir. Fırat'ın başlangıç noktalarından biri olan Murat Nehri Van'dan geçmektedir. Bu bilgilerin tamamı Tevrat'ta geçen Ur kentinin, Van olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Fırat Nehri'nin doğduğu Erzurum ve Van, ahir zamanın önemli mekanlarıdır. Fırat Nehri tek bir kaynaktan değil iki ayrı koldan oluşur. Bu kollardan biri Van'dan geçen Murat Nehri, diğeri de Erzurum Dumlu Dağı'ndan çıkan Karasu Nehri'dir. Bu iki kaynak birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturur. Fırat Nehri, Peygamberimizin hadislerinde, Tevrat'ta ve İncil'de dikkat çekilen özel bir nehirdir. Çıktığı topraklar hem peygamberler tarihinde, hem de dünyanın son dönemi olan ahir zamanda önemli olayların yaşandığı, mübarek zatların bulunduğu yerlerdir. Peygamberimiz, Fırat'ın suyunun kesilmesinin Mehdi'nin çıkışının önemli alametlerinden biri olduğunu haber vermiştir. Fırat Nehri'nin suyu kesilerek altın hazinesini açığa çıkarması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Riyazü's-Salihin, 3/332. Fırat'ın suyu, Keban Barajı'nın yapılmasıyla kesilmiş ve Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri gerçekleşmiştir. Hadislerde Fırat Nehri ile ilgili geçen bir başka alamet de 2024 yılında gerçekleşmiştir. Fırat'ın altından bir dağ kopup akıncaya kadar kıyamet kopmaz. Bunu gören insanlar birbirlerine yönelecekler. Bu hadisede 9 kişi toprak altında kalacak. İbn-i Mace'den, Kıyamet Alametleri, Muhammed bin Resul el-Berzenci, sayfa 225. 2024 yılında Erzincan'da, Fırat Nehri'nin 300 metre yakınındaki bir altın madeninde yaşanan kazada, dağın bir parçası kopup adeta sıvı gibi akarak büyük bir toprak kayması oluşturmuş ve 9 kişi hayatını kaybetmiştir. İncil'de de Fırat'ın suyunun kesilmesi, Mehdi'nin çıkış alameti olarak anlatılmaktadır. Verilen bir diğer önemli bilgi de, tıpkı hadislerde belirtildiği gibi Mehdi'nin doğu tarafından çıkacak olmasıdır. Kasesini Büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Irmağın suyu kurudu. Doğudan gelecek kralın, Mehdi'nin yolu hazırlanmış oldu. Vahiy 16:12. Hazreti Mehdi de Hazreti İbrahim gibi tutuklanacak ve çok büyük eziyetlere maruz kalacaktır. Allah Kur'an'da, Hazreti İbrahim'in güzel ahlakını ve kavmiyle arasındaki büyük mücadeleyi, devrin zalim hükümdarına tebliğini anlatmıştır. Bu anlatımlardan bu zalim hükümdar ve kavminin, Hazreti İbrahim'e çok zorluk çıkardıkları, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyor olmasına şiddetle karşı çıktıkları, Hazreti İbrahim'in anlatımlarının çok etkili ve kesin delilli olması nedeniyle de, öfke ve kin duydukları, Hazreti İbrahim'in anlatımlarına cevap veremedikleri için, Hazreti İbrahim'i susturmaya çalışma yoluna gittikleri, bu sebeple haksız yere tutukladıkları anlaşılmaktadır. Dedi ki, andolsun, siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Enbiya Suresi 51-56. Dikkat edilirse, Hazreti İbrahim, kavminin atalarından getirdiği, yani batıl geleneklere, rivayetlere, uygulamalara dayalı Bağnaz inancını eleştirmiş ve bu inancın açmazlarını ortaya koymuştur. Hazreti Mehdi de Bağnazlığı fikren ortadan kaldıracak, dini özüne döndürecektir. Mehdi'nin insanları dinden uzaklaştıran bağnazlığa karşı etkili bir ilmi mücadelesi olacaktır. Bu sebeple, devrin bağnaz sözde din adamları, Mehdi'ye cephe alacaklardır. Geleceği vaat edilen Mehdi dinin tövbisini, değerini artırmayı, sünnetin ihyasını, yeniden canlandırmasını murat ettiği zaman, bidat ehliyle ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran, dinin aslında, özünde olmayan şeyleri, dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar hayretle şöyle diyecektir: bu kimse yani Mehdi, dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek, mahvetmek istiyor. Mektubat-ı Rabbani, 1/535. Ahir zamanda bazı cahil ve bağnaz sözde alimlerin bir kısmı, bilerek veya bilmeyerek deccaliyete tabi olacak ve deccaliyetin destekçisi haline geleceklerdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi, deccale tabi olacaklar. İmam Ahmed bin Hanbel, Müsned, sayfa 796. Mehdi bunların tüm direnmelerine ve tuzaklarına rağmen dinin Peygamberimiz döneminde olduğu gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Hazreti Peygamber en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdi'yi İl-Muntazar, sayfa 27. Hazreti İbrahim, bağnaz inancın açmazını ortaya koyduğunda, zalim hükümdar ve kavminin, Hazreti İbrahim'e verebilecekleri tek bir akılcı ve makul bir cevap olmamıştır. Sadece alaycı bir üslupla, anlatımının etkisini kırmaya çalışmışlardır. Hazreti İbrahim'in gelenekselleşmiş bağnaz inancı eleştirmeye cesaret etmesini kendilerince alay konusu edinmişler, sen bizimle oyun mu oynuyorsun demişlerdir. Bu üslup öfkelerinin şiddetini ve intikam almaya kalkışacaklarını da göstermektedir. Nitekim ayette insanlara ibret olacak, örneği pek görülmemiş büyüklükte bir ceza verdikleri görülmektedir. Dediler ki, öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Enbiya Suresi 61. Hazreti İbrahim'in mahkeme sorgulaması esnasında sunduğu delillerden, haklı ve masum olduğu görülmüştür. Vicdanlarında Hazreti İbrahim'in masum olduğunu bildikleri halde tutuklamışlardır. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir, eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz biziz dediler. Sonra, yine tepeleri üstüne ters döndüler, dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen tuzak kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Enbiya Suresi 62-70. Zorba hükümdar ve kavmi ile Hazreti İbrahim arasında çok çetin bir mücadele geçtiği, hükümdar ve kavminin Hazreti İbrahim'e çok eziyet ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim 64. ayette, zalimlik yaptıklarını ikrar etmektedirler. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz biziz dediler. Ferice'yü ila enfüjim fe kaluinikum entumuz zalimun. Hazreti Mehdi de tıpkı Hazreti İbrahim gibi tutuklanacak, bu süre içinde büyük eziyetlere, eşi benzeri görülmemiş haksızlıklara ve zulme uğrayacaktır. Hazreti Mehdi'nin çilesinin büyüklüğü hem hadislerde hem de Musevi kaynaklarda kapsamlı olarak anlatılmıştır. Öyle ki, Midraş'ın Pesik'te Rabbati'den alıntılar bölümünde, Hazreti Mehdi'nin tutuklanıp maruz kalacağı eziyetler ve çileler anlatılırken, bu esaret senin ruhunu boğacaktır denilmektedir. Hazreti Mehdi'nin ise karşılaştığı tüm zorluklara sevinçle ve mutlulukla, Allah'tan razı olarak karşılık vereceği bildirilmiştir. Rab Mesih'e sorar, insanların günahları seni demirden bir esarete sokacak, bu esaret senin ruhunu boğacaktır. Bu acıları çekmeye hazır, razı mısın? Mesih der ki, ey evrenin efendisi, bu acılar uzun yıllar sürecek mi? Rab cevap verir, senin için 7 hafta, 7 yıl belirledim. Ruhun sıkıldığında o günahkarları yok edeceğim. Mesih der ki, ey evrenin efendisi, büyük sevinç ve mutlulukla buna razıyım. Midraş, Pesik'te Rabbati'den alıntılar, 36/4. Dönemin zalim hükümdarı, Van'dan önemli bir kişi çıkacağı ve din ahlakını dünyaya hakim edeceği bilgisine vakıftır. Musevi kaynaklarında yer alan anlatımlar, hükümdarın yakın çevresinde bulunan ve her işini danıştığı astrologların, Van'dan çıkacak, beklenen bir kişi, Mehdi bilgisine sahip olduklarını göstermektedir. İbrahim ve babası kralın huzuruna çıktılar. Burada kralın astrologları, kralı uyardıkları kişinin İbrahim olduğunu düşündüler. Bu anlatımdan, hükümdar ve yanındaki astrologların Hazreti Nuh'dan gelen bilgilerden, önemli ve kutlu bir kişinin, yani Mehdi'nin gelişinin beklentisi içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere Mehdi'nin gelişi, Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberler tarafından müjdelenmiş, nesiller boyunca Mehdi beklenmiştir. Hatta öyle ki, Hazreti Musa'nın, Allah'a defalarca Mehdi olmak isteğiyle dua ettiği kaynaklarda yer almaktadır. Hazreti İbrahim'in tutuklanması, Museviliğin en temel dini kaynağı olan Sözlü Tevrat'ın yazılı hale getirilmesiyle oluşan Talmud'da ise şöyle anlatılır. 12 dindar adam hariç, hepsi bu öneriyi kabul etti. Aralarında İbrahim de vardı. Diğerlerine katılmayı reddettiler. Halk tarafından yakalanıp 3 prensin huzuruna çıkarıldılar ve reddetmelerinin gerekçesini şöyle açıkladılar. Tuğla yapmayacağız, sizinle de kalmayacağız. Çünkü tek bir ilah biliyoruz ve ona kulluk ediyoruz. Bizi tuğlalarla birlikte ateşte yaksanız bile, sizin yollarınızda yürümeyeceğiz. Talmud, Yahudi Efsaneleri, Legends of the Jews 1/5. Tutuklanan 12 kişiye gece kaçıp dağa gitmelerine yardım edilmesi teklif edilmiştir. Hazreti İbrahim ise, şimdi, güvendiğim yaşayan Rabbin adıyla, beni hapsettikleri bu yerden ayrılmayacağım diyerek bu teklifi reddetmiş ve hapiste kalmayı tercih etmiştir. Hazreti İbrahim tek başına tutulmuştur. Yoktan, İbrahim'i kaçmaya ikna etmeye boşuna uğraştı. Reddetmekte ısrar etti. Diğer 11 kişi kaçarken, o İbrahim hapishanede tek başına kaldı. Belirlenen sürenin sonunda, halk geri dönüp 12 esirin ölümünü talep ettiğinde, yoktan sadece İbrahim'i getirebildi. Talmud, Yahudi Efsaneleri, Legends of the Jews 1/5. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in muvahhid olduğu bildirilmiştir. Hazreti İbrahim, içinde yaşadığı toplumun geleneksel batıl inanışlarına ve müşrik sistemine karşı çıkmıştır. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in bir olan Allah'a iman eden, muvahhid olduğu bildirilmiştir. Dininin de hanif olduğu söylenmiştir. Muvahhid kelimesi, Arapça tevhid yani Allah'ın birliği kökünden gelen, Allah'ın birliğine inanan, bu inancı benimseyen kimse anlamına gelir. Allah'ı bir olarak kabul eden, tek ilah olduğunu benimseyen kişilere muvahhid denir. Hanif kelimesi de, Allah'tan başka hiçbir ilaha inanmayan, Hakk'a tabi olan ve Hazreti İbrahim'in dininin esaslarına uygun yaşayan kişiyi ifade eden Arapça kökenli bir kelimedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in bir olan Allah'a iman ettiği ve hanif olduğu şöyle anlatılmıştır. Dediler ki, Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, öyle değil. Bilakis, asıl hidayet, hanif olan İbrahim'in yoludur. Ve o, müşriklerden de değildi. Bakara Suresi, 135. İbrahim, Yahudi değildi. Hristiyan da değildi. Hanif bir Müslimdi. O, müşriklerden de değildi. Âl-i İmrân Suresi, 67. Muhsin olarak, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışarak yüzünü Allah'a teslim eden ve hanif olan İbrahim'in milletine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? Ki, Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa Suresi, 125. Şüphesiz ki ben, yüzümü hanif olarak, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben, müşriklerden de değilim. En'am Suresi, 79. De ki, şüphesiz ki Rabbim, beni dosdoğru yola iletti. Dimdik, güçlü ve hanif olan İbrahim'in dinine. O, müşriklerden değildi. En'am Suresi, 161. Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah'a kulluk yapan, şirki terk edip dini Allah'a halis kılan bir hanifti. Müşriklerden de değildi, olmadı. Nahl Suresi, 120. Sonra da sana, hanif olarak İbrahim'in milletine uy, diye vahyettik. O, müşriklerden değildi. Nahl Suresi, 123. Hazreti İbrahim'in Van'da tutulduğu zindanlardan biri. Van Kalesi ve çevresinin de içine yer aldığı alanda ve kalenin güneyindeki eski şehir olarak adlandırılan yerde, 7000 yıllık tarihi olan kalıntılar vardır. Van Kalesi'nde zindan olarak kullanılan odalar olduğu görülmekle birlikte, kalenin inşasından önce de bu alanda, yani Hazreti İbrahim döneminde de, Van Kalesi ve çevresi zindan olarak kullanılmıştır. Van Kalesi'nin olduğu yerde, zindan olarak kullanılan hücre tipi mağaralar da bulunmaktadır. Van Kalesi'nin hemen altında da Horhor suyu olarak bilinen bir su kaynağı vardır. O dönem zindandaki mahkumlara buradan su verilmektedir. Eski şehir denilen Van Kalesi'nin güneyinde yapılan kazılar ortaya önemli bilgiler çıkaracaktır. 7000 yıllık geçmişi olduğu bilinen Van'da, eski şehir denilen Van Kalesi'nin güneyinde yapılan kazılarda da yeni tarihi kalıntılara ulaşılmıştır. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli, "Kazdığınız her yerden tarih fışkırıyor" sözleriyle yeni ulaşılan kalıntıların önemini vurgulamıştır. Musevi kaynaklarına göre Hazreti Musa 10 yıl tutuklu kalmıştır. Kur'an'da, Hazreti Musa'nın Medyen'e yaptığı yolculuk ve orada 10 yıl kalması anlatılır. Ayette Hazreti Musa'nın Medyen'de iki kadınla tanışması ve babalarının Hazreti Musa'yı 10 yıl orada tutması anlatılmaktadır. Bazı tefsirlerde, bu kişinin Hazreti Şuayb olduğu söylense de bu doğru bilgi değildir. Kur'an'da bu iki kızın babasının peygamber olduğu söylenmemiştir. Kur'an'da bu kişi Şeyhün Kebir, yaşı ileri bir erkek olarak geçer, adı verilmez. Ancak Hazreti Şuayb da Medyen'de yaşamış olduğundan bazı kimseler tarafından Hazreti Musa'nın karşılaştığı kişinin, Hazreti Şuayb olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Oysa Hazreti Şuayb, Hazreti Musa'dan 400 ila 600 yıl önce yaşamıştır. Tevrat'ta ise bu kişinin adı Ruel olarak geçer. Nitekim birçok tefsir alimi de bu kişinin Hazreti Şuayb olmadığını izah etmiştir. Hasan el-Basri, bu, o dini Şuayb'dan öğrenmiş olan mümin bir kimseydi. İbni Abbas, onların, davarları sulayan kızların babaları, Hazreti Şuayb'ın kardeşinin oğludur. Taberi, bu hususta açık bir delil bulunmadığından, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, ona kadınların babası demenin daha doğru olacağını söylemiştir. Seyyid Kutup, Medyen kavminin peygamberi Şuayb'ın, Hazreti Musa'nın kayınpederi Şuayb olmadığını, Medyen kavmi içinden yaşlı bir kişi olduğu kanaatini bildirmektedir. Bu kişinin Hazreti Şuayb'ın kardeşinin oğlu olduğu ve adının Yesrin olduğu söylenmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e yolculuğu Tevrat'ta da anlatılmıştır. Buna göre, Hazreti Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kişi, Medyenli bir kahindir. O devirde kahin tanımı, yönetici, prens veya dini önder manaları içermektedir. Bu kişinin Firavun'la iyi ilişkisi olduğu, bir dönem Firavun'a danışmanlık yaptığı da Talmud'da anlatılan bilgiler arasındadır. Hazreti Musa'nın Medyen'de, bölgenin yöneticisi konumunda olan, daha önce Firavun'un danışmanlığını da yapmış, iki kızı olan bir kişiyle tanıştığı ve bu kişinin kendisini 10 yıl burada tutuklu tuttuğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere Hazreti Musa'nın Medyen'e gitmesinin sebebi, Mısır'da istemeden bir insanın ölümüne sebep olması, Firavun'un kendisini öldürmek için aradığını öğrenmesidir. Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, "Ey Musa, önde gelenler, seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, artık çık git, gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim." Bunun üzerine korku içinde etrafı kolluyarak oradan ayrıldı, "Rabbim, beni bu zalim halktan kurtar," dedi. Medyen tarafına yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana bir çıkış yolu gösterir," dedi. Kasas Suresi 20-22. Hazreti Musa, Medyen'e cinayet suçlamasıyla Mısır'dan kaçmış biri olarak gelmiştir ve Firavun'un askerleri de peşindedir. Medyen'de karşılaştığı kişi, Hazreti Musa'yı Firavun'a teslim etmemek için onu tutuklu tutmayı çözüm olarak bulmuştur. Aksi durumda Firavun'un saldırganlığına kendisi de maruz kalacaktır. Bu tutukluluk bir cezaevinde, özgürlüğünden tamamen mahrum olması şeklinde değil, açık cezaevi modelindedir. Hazreti Musa burada çalışmaktadır. Reyul'un kızı da Hazreti Musa'ya düzenli olarak yemek getirmektedir. Açık cezaevlerinde de mahkumlar belirlenmiş işleri yapmakta, çoğu zaman işçi olarak çalışmakta, zaman zaman da kendi özel işleri için izin alıp dışarı çıkabilmektedir. Hazreti Musa 10 yıl Medyen'de açık cezaevinde tutuklu kalmıştır. "Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey, seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. "Musa, bu seninle benim aramdadır, bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi. Kasas Suresi 27-28. Bu ayetlerde Hazreti Musa'nın 10 yıl Medyen'de kaldığı bildirilmiştir. Ayetlerdeki anlatımdan anlaşıldığı üzere, Hazreti Musa'nın tutuklu kaldığı süre 10 yıldır. Tevrat'ın eski Aramice tercümesi olan Yonatan Targum ve Yaşar kitabında ise Hazreti Musa'nın 10 yıl tutuklu kaldığı şöyle anlatılır. Bunun üzerine Midyanlı çobanlar gelip onları kovdular. Musa kalkıp onlara yardım etti ve sürüyü suladı. Ve eve, babaları Ruel'in yanına geldiler ve Musa'nın kendileri için yaptıklarını ona anlattılar. Ve dediler, "Bir Mısırlı bizi çobanların elinden kurtardı, bizim için su çekti ve sürüyü suladı." Ve Ruel kızlarına dedi, "Peki o nerede? Niçin adamı bıraktınız?" Ruel de onu çağırıp evine getirdi ve onunla birlikte ekmek yedi. Musa, Ruel'e Mısır'dan kaçtığını ve kuşta, Mısır sınırı Etiyopya'da 40 yıl krallık yaptığını, sonra da yönetimi ondan aldıklarını ve onu barış içinde, onurla ve armağanlarla gönderdiklerini anlattı. Ruel, Musa'nın sözlerini işitince, kendi kendine, "Bu adamı zindana atacağım, kuş oğullarını yatıştıracağım, çünkü onlardan kaçtı," dedi. Ve onu alıp zindana koydular ve Musa 10 yıl zindanda kaldı. Bölüm 76-79. Hazreti Yusuf'un toplam tutukluluk süresi 10 yıldır. Bilindiği üzere Hazreti Yusuf, yanında kaldığı vezirin karısının iftirası ve diğer kadınların da bu iftiraya destek vermesi, böylece çok sayıda kadının cinsel saldırı içerikli iftiraları nedeniyle masum olduğu somut delillerle açıkça görüldüğü halde tutuklanmıştır. Sonra onlar da, Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf Suresi 35. Hazreti Yusuf cezaevindeyken, tutuklu olan iki kişi kendisinden rüyalarını tabir etmelerini istemişlerdir. Hazreti Yusuf, Allah'ın verdiği ilham ve lütufla, rüyaları en doğru şekilde tabir eden bir peygamberdir. Bu kişilerden birinin gördüğü rüyanın o kişinin tahliye olacağına işaret olacağını söylemiştir. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri, "Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm," dedi. Öbürü, "Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm, kuş da ondan yemekteydi," dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni, iyilik yapanlardan görmekteyiz. Yusuf Suresi, 36. Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. Yusuf Suresi, 41. Hazreti Yusuf bu rüyaları tabir ettikten sonra, tahliye olmasını umduğu kişiye, tahliye olduktan sonra kendisinin maruz kaldığı haksızlık ve hukuksuzluğu efendisine anlatmasını istemiştir. Bu kişinin efendisi, dönemin hükümdarına yakın bir kişidir. Hazreti Yusuf, bu rüyaları tabir ettiğinde yaklaşık 7 yıldır cezaevindedir. Rüyanın tabiri gerçekleşmiş, söz konusu kişi tahliye olmuş ancak Hazreti Yusuf'tan efendisine bahsetmeyi unutmuştur. Böylece Hazreti Yusuf'un, cezaevinde bulunduğu 7 yılın üzerinden bir süre daha geçmiştir. Ayette bu süre, daha nice yıllar olarak ifade edilmektedir. İkisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan, efendisine hatırlatmayı ona unutturdu, böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Yusuf Suresi, 42. Zaten 7 yıldır cezaevinde olan Hazreti Yusuf'un, tutukluluğunun üzerinden bir süre daha geçmesiyle, tutuklu olarak kaldığı süre 10 yıla tamamlanmıştır. Nitekim Musevi kaynaklarda da Hazreti Yusuf'un 10 yıl cezaevinde kaldığı anlatılmaktadır. Tevrat tefsiri Midraş'ın Şemot Rabbah 7/1 bölümünde, Yusuf 10 yıl cezaevinde kalmak üzere tutuklandı. Çabat tefsirinin içeriğinde, bu rivayet şöyle aktarılmıştır, cezaevinde 10 yıl kalan Yusuf. Raşi Bereşit tefsirinde aktarılan rivayet ise şöyledir, kadın ona ağır suçlamalar yöneltti ve Yusuf 10 yıl hapiste tutuldu. Raşi bu bilgiyi midraşik kaynaklara dayandırır. Bediüzzaman'ın Van'a dikkat çekmesi, Van'ın peygamberler tarihinde ve ahir zamanda özel bir yeri olduğunu göstermektedir. Bediüzzaman Said Nursi, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Horhor Medresesini bir okul olarak kullanmış ve orada talebe yetiştirmiştir. Van'a özel önem vermesinin sebeplerinden biri Hazreti İbrahim'in de Van'da tutuklu kalmış olmasıdır. Ayrıca, kendisinden 100 sene sonra, yani 2024'te Risale-i Nur'a değer veren bazı kimselerin Van'a geleceklerini ve söz konusu medreseyi ziyaret edeceklerini belirtmiştir. Bahsettiği bu kişi çok özel biridir. Van'a her yıl çok fazla sayıda Nur talebesi gelmektedir. Ancak üstadın kastettiği, Van'a gelip giden medresesini ziyaret eden yüzlerce insan değil, çok özel, mübarek ve kutlu bir insanın bekleniyor olmasıdır. Bilindiği üzere üstadın Mehdi ve talebelerinin faaliyette olacağı dönem için verdiği tarih, kendisinden sonraki asır, yani bu yüzyıldır. Şimdi hatıra geldi ki, eğer Şeddeli Lamlar ve Mim ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazreti Mehdi'nin şakirdleri olabilir. Her neyse, bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 132. Üstadın bu sözünde bahsettiği EBCED hesabı, Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor, ayeti hakkındadır. Ayette geçen, Allahi, Allahu, illa, sözcüklerindeki lamlar ve, yutimü, sözcüğündeki mim ikişer kez sayıldığında, ayetin bu cümlesinin EBCED değeri 1910 etmektedir. Bediüzzaman bundan bir asır sonra ifadesiyle, miladi 1910'dan bir asır sonrasında, yani 2010'larda Mehdi ve talebelerinin faaliyet halinde olacaklarını söylemektedir. Bediüzzaman Kastamonu lahikasında da Mehdi'den, bir asır sonra gelecek zat olarak bahsetmektedir. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat, Kastamonu lahikası, sayfa 61-62. Üstad, mübarek bir zatın kendisinden 100 yıl sonra, 2024 baharda Van'a geleceğini müjdelemiştir. Şu muasırlarım çağdaşlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim, sizler cennet asa, cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Münazarat, sayfa 88. Ve Van'ın yekpeyir taşı olan, kalasının altında bulunan Horhor medresemin vefat etmesi ve Anadolu'da bütün medreselerin kapatılması ile vefat etmelerine işaret ederek, umumunun bir mezarı ekberi hükmünde olmasına bir alamet olarak, o azametli mezara, azametli Van kalası mezar taşı olmuş. Ey 100 sene sonra gelenler! Şu kalanın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan medresetüz Zehra'yı, cismani bir surette bina ediniz, demektir. Emirdağ lahikası, sayfa 489. Bediüzzaman açıklamalarında kendisinin kışta geldiğini, İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacak mübarek kişilerin ise baharda geleceğini, kendisinin de bu kişilere zemin hazırladığını, özel olarak vurgulamıştır. Bu açıklamalarında dikkat çeken husus ise, mübarek ve özel bir kişinin kendisinden 100 yıl sonra, 2024 bahar mevsiminde Van'a gelecek olmasıdır. Bediüzzaman en son olarak 1924 yılını Van'da geçirmiştir. Müvekkil, tam 100 sene sonra ve tam olarak bahar başında, 2024 yılında Hor Hor Medresesi'nin bulunduğu Van iline cebren getirilmiştir. Müvekkil, Mehdi talebesi olmaya azmetmiş bir insan olduğundan, her Mehdi talebesinde olduğu gibi kendisinde de Mehdi'nin gölgesi bulunmakta, her Mehdi talebesi gibi kendisi Mehdiyet yolunda yürümektedir. Talebesi olduğu Mehdi'nin yaşayacaklarının bir benzerini yaşamasının şeref duyulacak bir tevafuk olduğuna inanmaktadır. Üstad Van'a dair hem maziden, geçmişten, hem istikbalden, gelecekten, önemli bilgiler vermiştir. Nur'un sözünü dinleyen ve bir nazar ayhafi gaybi ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadakte, sadıksın deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, çağdaşlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim, sizler cennet asa, cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini, medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Hor Hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız. Mezarımızdan ne mutlu size. Sadasını işiteceksiniz. Hatta misafirlerimizin gölgeleri bile mezar taşımızdan bu sadayı işitecektir. Şu zamanın memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar, varsınlar, şu kitabın hakaykini, hakikatlerini hayal tevehüm etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesaili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. Münazarat, sayfa 88. Bediüzzaman Hazretlerinin bu açıklamasında dikkat çeken çok önemli bilgiler vardır. Mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit sözüyle, Üstad'ın bu sözünden, Van'a gelecek olan kutlu kişilerin geldikleri zaman mazi ile, geçmişle ilgili önemli bilgilerin ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Van'ın mazisinde, geçmişinde Hazreti İbrahim gibi kadim peygamberlerin kutlu tarihlerinin, geleceğinde yani Üstad'dan sonraki asırda, bu yüzyılda ise ahir zamanın mübarek şahıslarının varlığına dikkat çekmektedir. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini, kalenin başına takınız sözüyle, üstadın burada takılmasını talep ettiği şey, kastettiği fiziki olarak çiçek değildir. İslam aleminin baharına, İslam'ın dünya hakimiyetine ve İslam birliğine vesile olacak kitaplar, ilmi çalışmaları söylemektedir. Şu an zulüm ve acı içinde olan İslam alemine baharın müjdesi ancak bu ilmi çalışmalar vesilesiyle gelecektir. Kemiklerimizi misafir eden ve Hor Hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına ifadesiyle, bilindiği üzere Bediüzzaman Hazretleri, vefat ettikten sonra Urfa'ya defnedilmiş, ancak kısa süre sonra naaşı buradan alınarak çok az kişi tarafından bilinen, gizli bir yere defnedilmiştir. Bu yer Hor Hor Medresesi'nin bitişiğindedir. Kendisi de bu sözüyle keramet göstererek, vefatından önce ileride olacak gelişmeleri söylemiştir. Mezarımızdan ne mutlu size! Sadasını işiteceksiniz! Sözüyle, üstadın işiteceksiniz vurgusundan, ne mutlu size ifadesinin diğer insanlar tarafından işitileceği anlaşılmaktadır. Üstadın şahsını görmüş, yakın hizmetinde bulunmuş talebelerinden bir talebesi, bu kutlu kişiye, mazinin de istikbalinde kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, yani geçmişte de gelecekte de önemli bir yeri olan Van'a gidecek olmasına işaret ederek, ne mutlu size diyecek ve bu sözü diğer insanlar da duyacaktır. Bediüzzaman yakın talebelerine, Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama siz göreceksiniz demiş ve ileride gelecek mübarek zatı gördüklerinde, ona ne mutlu size demelerini vasiyet olarak emanet etmiştir. Yakın talebeleri bu sözü bizzat Bediüzzaman'dan duymuşlar ve mübarek zat ile karşılaştıklarında ne mutlu size sözünü söylemeleri gerektiğini öğrenip emanet almışlardır. Ayrıca talebelerine Mehdi ile karşılaşacakları tarihi, karşılaşacakları yeri ve Mehdi'nin ismini, özel bir EBCED formülü ile söylemiştir. Bediüzzaman'ın yakın talebelerinden Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin ve Salih Özcan'a, ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama siz göreceksiniz dediği Risale-i Nurlar'da, Bediüzzaman'ın hayatını anlatan tarihçi hayatta ve yakın talebelerinin hatıratlarında yer almaktadır. Hatta Bediüzzaman Hazretlerinin çok sevdiği talebesi Seyyid Salih Özcan'a, Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dediğini, bizzat Salih Özcan ağabey ilk defa müvekkil ve arkadaşlarına söylemiştir. Salih Özcan, hatta yakın zamanda tekrar göreceğim de demiştir. Bediüzzaman'ın mutlak vekillerinden Mustafa Sungur ağabey, müvekkil Adnan Oktar'a, Adnan kardeş sen Seddi Zülkarneyn oldun, zulüm seni aşıp bize gelemiyor demiştir. Müvekkil Adnan Oktar hakkındaki konuşmasında ise, müvekkilin ilmi faaliyetlerinin ve eserlerinin kıymetini şöyle dile getirmiştir: daha önce biz biraz geri duruyorduk, risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat yani yayınlar aleminde, Harun Yahya'nın yani Adnan Oktar'ın eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük maşallah. Üstadın, bu mübarek şahsa yer hazır etmesinden bahsetmesi de dikkat çekici bir detaydır. Bu ifade, Mehdi'nin çalışmalarına zemin hazırlamak anlamı taşıdığı gibi, Mehdi'nin ve Mehdi'ye talebe olmaya azmetmiş insanların gelip bulunacağı yerde, Bediüzzaman'ın daha önce yaşayıp, orada talebeler yetiştirip, orada Mehdiyet için hazırlık yapacağına da işaret etmektedir. O ileride gelecek acip, şaşılan, hayret uyandıran, benzeri görülmeyen şahsın, Mehdi'nin bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, yardımcı kuvveti ve o büyük kumandanın, Mehdi'nin piştar bir neferi, önden giden bir askeri olduğunu zannediyorum. Barla Lahikası, sayfa 162. Müvekkil Adnan Oktar da tıpkı Bediüzzaman gibi kendisini bir Mehdi talebesi, Mehdi'ye zemin hazırlayan bir insan olarak gördüğünden, Mehdi öncüsü ve talebesi olarak üstadın işaret ettiği Van'da bulunmaktan ve aynı üstadı Bediüzzaman Hazretleri gibi Mehdi'ye zemin hazırlamaktan şeref duymaktadır. Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.